Beyaz geyik.
Ayrım 2.
Prens geyiği öyle beğenmişti ki onu ne yapıp edip diri diri yakalamayı düşünüyordu. Ama nasıl? Bir ok çıkardı, yayını gerdi, geyiğin ayağına nişan aldı, oku saldı. Geyik hızla fırladı. Bu hareket nedeniyle ok geldi, sırtına saplandı. Geyik bir süre koştuktan sonra gene durdu. Sırtındaki yaradan kan akıyordu. Ama geyik buna aldırmadan avcıya gene aynı sevecen bakışlarla bakıyordu. Gerek kuş, gerekse geyik kendisini çağırıyorlardı. Ama nereye, neden çağırıyorlardı? Prens yayını omuzuna astı. Böylelikle kötü bir amacı olmadığını göstermek istiyordu. Geyiğe doğru ilerledi, o zaman geyiğin kaçmadığını, olduğu yerde kendine bakmakta olduğunu hayretle gördü. İlerledi, yaklaştı, yaklaştı. Geyik kaçmadı, prens elini uzattı, o da başını prensin elinin altına uzattı. Prens bir süre geyiği okşadı, sonra onu kucağına yatırıp okşadı, sevdi. Bu arada saplanan oku onun canını acıtmadan çekip çıkardı. Sonra kanayan yeri matarasındaki su ile güzelce yıkadı. Cebinden çıkardığı ipek mendille sardı. Bu sırada kuş durmadan uçuyor, zaman zaman da omuzuna konup ötüyordu. Bir süre sonra geyik aniden kalktı. Başı avcıya dönük koşmaya başladı. Avcı onu izledi, böylece bir süre yol aldılar. Karşılarında sazlardan yapılmış basit bir kulübe göründü. Prens kulübeye yaklaştı. Geyik içeriye girip görünmez oldu. Tam bu anda kapıdan çok güzel bir kadın çıktı. Prense gülümsedi, onun yanına geldi, elini uzattı. "Merhaba prens," dedi. "Ben Laleler Perisiyim. Kaç gündür sizi buraya getirebilmek için çok uğraştım." O zaman prens, kuşun davranışından kuşkulanmakta haklı olduğunu anladı. Peri ona, "Şimdi size çok önemli şeyler söyleyeceğim. Beni can kulağıyla dinleyin lütfen," dedi. Sonra küçük prensesin vaftiz anası olduğunu söyledi. Vaftiz gecesi olanları, prensesin güneşten uzak kalması zorunluluğunu anlattı. Kendisinin özel olarak yaptırdığı araba ile gelen prensesin yarı yolda Uzun Diken adlı hain kadın tarafından az daha öldürüleceğini söyleyince prens birden kadını anımsadı. Arabadan inip kendisi Prenses Desire diye tanıtınca nasıl düş kırıklığına uğradığını periye anlattı. Şimdi kadın sarayda kalıyor, her an prensle evlenmeyi bekliyordu. İşte kadının yüzündeki maske düşmüştü. Gerçek anlaşılmıştı. Bu nedenle prens rahatladı. Ama sevgilisi neredeydi? "Lütfen anlatmaya devam edin," dedi prens. "İşte ben vaftiz kızımın bir an olsun yanından ayrılmamak, onu her an koruyabilmek için arabayı yukarıdan izliyordum. Hain kadın pencereden içeriye güneş ışığı gelecek biçimde bir yer açınca ben hemen duruma el koydum. Bunu yapmasaydım sevgili prenses hemen oracıkta ölecekti. Çünkü benim gücüm çeşmeler perisinin büyüsünü bozacak denli değildi. Ben ancak şu kadarını yaptım. Sevgili kızımı hemen bir geyik durumuna getirdim. Böylelikle ölümden kurtardım onu." "Geyik mi?" dedi prens. Yoksa beyaz bir geyik mi?" "Evet prens, beyaz ak bir geyik." O zaman prens her şeyi anladı, elini alnına götürdü, acı ile kıvrandı. "Aman tanrım, ne büyük hata," dedi. "Ben de tuttum geyik diye sevgili prensesime vurdum." "Önemli değil," diye onu avuttu peri. "Yarası hafifti. Zaten siz onu yıkayıp mendilinizle sardınız." "Peki nerede geyik?" diye sordu prens. Sonra yanlışını düzeltti. "Yani prenses nerede?" Peri elini o küçük kulübeye uzattı. "İşte orada," dedi. "Şu anda tamı tamına 15 yaşını doldurdu. Şu andan sonra güneş ışığı falan etkileyemez onu. Zaten çeşmeler perisinin büyüsü de şu ana dek geçerliydi." Prens bunları dinlemedi bile. Koşarak kulübenin yanına gitti. O sırada sevimli minik kuş omzuna kondu. Tatlı sesiyle ötmeye başladı. Kapı açıldı, Prenses Desire kapıdan çıktı. Prens koşup yanına geldi. Prensesin elini öptü, ona, "Sevgilim, hoş geldin," dedi. "Acaba okumla canını acıttın mı?" "Yok, yok," dedi kız. "Ben sevdiğim için kanımı akıttım. Hiç önemli değil bu." İki genç birlikte Peri'nin yanına geldiler. Peri onları kucakladı, kızı bağrına bastı. Onlara, "Sonu iyi biten her şey iyidir," dedi. "Şimdi siz sakın eskiye dönüp olanlara üzülmeyin. Şu anın güzelliğini düşünün. Önemli olan şu andan sonrasının da güzel olmasıdır. El ele verip buna çalışın." İki sevgili el ele ormanın içinden geçip onları saraya ulaştıracak olan yolda yürümeye başladılar. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar, durmadan konuşuyorlardı. Anlatacak o denli çok şeyleri vardı ki. Birden periyi unuttuklarının ayırdına vardılar. Sağa sola bakındılar, peri gitmişti. Ya küçük kuş? Hayır, o da yoktu. Prenses sevgilisine, "Vaftiz annem sağa sola müjde vermeye, düğün hazırlıklarına yardım etmeye gitmiştir," dedi. "Hem biliyorsun, o yürüyerek gitmez, uçarak gider." İki genç saraya vardıklarında, iyilik perisinin olanlara herkese anlatmış olduğunu gördüler. Başta kralla kraliçe, tüm saray halkı onları karşılamaya çıkmışlardı. Kızın güzelliği herkesi büyüledi. Hele kralla kraliçe onu resimdekinden daha güzel buldular. Gelinlerini sevgiyle kucakladılar. Kral haberi alır almaz uzun dikeni zincire vurdurmuş, onu da karşılayıcılarla birlikte sarayın merdivenlerine çıkarmıştı. Hain kadın elleri zincirle bağlı olduğu yerde dimdik duruyor, prensese hain hain bakıyordu. Sahteciliği, yalancılığı anlaşılmıştı. Üstelik prensesin ölümüne neden olabilecek bir hareket yapmıştı. Herhalde birkaç gün içinde boynunu vuracaklarını düşünüyor, olduğu yerde ağlayıp sızlıyordu. Kral kadının bu durumunu anlattı. Ona en ağır cezayı vereceklerini söyledi. Prenses, "Acaba bu cezayı düğünden sonraya erteleyebilir misiniz efendim?" diye sordu. "Tabii kızım," diye yanıtladı kral. "Düğünden sonra cezasını çeker bu hain." Adamlar zincirle bağlı uzun dikeni götürdüler. Bütün saray, bütün ülke neşe içinde düğüne hazırlandı. Öte yandan prensesin annesi, babası, yakınları da düğün için prensin ülkesine konuk geldiler. Görkemli bir düğün yapıldı. Halk alanlarda, parklarda, kurulan büyük sofralarda neşe içinde yedi, içti, şarkılar söyledi, dans etti, oynadı. Sarayda da büyük bir şölen verildi. Tam gece yarısı düğün sona erip konuklar saraydan ayrılmadan önce prens elinde kadehi ile ayağa kalktı, babasına, "Yüce kralım," dedi, "sevgili karımın sizden bir ricası oldu. Onu kırmadınız, o hain kadının cezasını ertelediniz. Şimdi hepimizin mutlulukla dolu olduğumuz şu anda, sevgili karımın sizden bir ricası daha var." Herkes bu sözleri ilgiyle izledi. Ortalıkta "oo" sesleri duyuldu. Güzel prenses, kraldan ne istiyordu acaba? Prens konuşmasını sürdürdü. "O hain kadını şimdi hemen buraya getirtmenizi istiyor karım," dedi. "Kadın buraya gelince dileğini kendisi söyleyecek size." Uğultular bu kez daha belirgin olarak duyuldu. Yoksa prenses hain kadının orada herkesin gözü önünde öldürülmesini mi isteyecekti? Kimileri prenses böyle bir istekte bulunursa haklıdır diye düşündü. Kimileri böyle bir isteğin çok yanlış olduğunu, böyle güzel bir töreni bozacağını, herkesi rahatsız edeceğini düşündü. Az sonra korkudan bembeyaz olmuş yüzüyle uzun dikeni salona getirdiler. İki yanındaki muhafızlar koluna girerek salonun ortasında dimdik durmasını sağladılar. Kadın korka korka çevresine bakındı. Uğultular yükseldi. Prenses ayağa kalkınca herkes sustu. Öyle bir sessizlik oldu ki sinek uçsa kanat sesi duyulabilirdi. Prenses gözünü uzun dikenden ayırmadan konuştu. "Yüce kralım," dedi, bu zavallı, kıskanç ve kötü kalpli yaratığı ölüm cezasına çarptırdınız değil mi? Her yerden evet, evet sözleri yükseldi. Prenses, kadife gibi yumuşak ve tatlı sesiyle konuşmasını sürdürdü. Ben sizden onun, bir an durdu, çevresine bakındı, sonra devam etti. Onun affedilmesini istiyorum. Herkes yanlış mı duyduk acaba diye bir an ikircikle sustu. Sonra gerçeği anlayınca prensesi alkışlamaya başladılar. Yaşa, var ol sesleri duyuldu. Kral bu gürültü içinde ayağa kalktı, kadehini kaldırdı. Güzel kızım, kadehimi senin mutluluğuna kaldırıyor ve isteğini yerine getiriyorum dedi. Sonra muhafızların komutanına buyurdu. Çözün şu kadını ve hemen sınırdan dışarı atın. Oradakiler bu sözleri alkışlarla karşıladılar. Hain kadınsa şaşkınlık içinde ağlıyor, zincirleri çözülen bileklerine bakıp duruyordu. İki muhafız kollarından tutup onu dışarıya çıkardılar. İşte tam bu sırada prens küçük kuşun omzuna konduğunu gördü. Onun buraya nasıl girdiğine pek şaştı ama şaşkınlığı az sonra daha da arttı. Çünkü hiç kimseye görünmeyen laleler perisi pırıl pırıl giysileri ile kendisi ile sevgili karısının karşısında duruyordu. Elinde bir kadeh tutuyordu. Onlara sevecen gözlerle baktı, sonra prensese, ''Ben artık gidiyorum.'' dedi. ''Benim korumama gerek kalmadı. Yaşam boyu birbirinizi sevdiğiniz gibi koruyacak, bakıp gözeteceksiniz. Sevgili çocuklar, ben gidiyorum. Sizlere son bir söz söylemek istiyorum. Beni can kulağıyla dinleyin. Sözlerim bittikten sonra artık beni göremeyeceksiniz.'' Böyle söyleyip kadehinden bir yudum içti, son sözlerini söyledi. Affetmek insanın yüceliğini gösterir. Sevgi ise yaşamın nurdan ışığıdır. Genç çift kadehlerini kaldırdılar ama peri yerinde yoktu. Prensin omuzundaki kuş da onunla birlikte uçup gitmişti. O zaman prens, sevgi yaşamın nurdan ışığıdır dedi. Prenses ona yanıt verdi. Affetmek insanın yüceliğini gösterir. Böylece iki genç uzun ve mutlu bir yaşam sürdüler. Daha sonra tahta geçen prens, ülkesini büyük bir başarı ile yönetti. Halkın mutluluğu ve zenginliği için çalıştı. Zamanla çocukları oldu, onların da çocukları oldu. Güzel Dezire, önce çocuklarına, sonra torunlarına beyaz geyik masalını birçok kez anlattı. Her anlatışta onu dinleyen miniklerin gözleri yaşlarla doldu. Hele hain kadını affeden prensesi çok sevdiler. Ondan övgüyle söz ettiler. Masalı anlatan kraliçeye, siz olsaydınız affeder miydiniz diye sordular. Dezire onların bu sorularını duymamış gibi hiç yanıt vermedi ama şunları söyledi. Affetmek insanın yüceliğini gösterir. Sevgi ise yaşamın nurdan ışığıdır. Terzi ile Kunduracı. Ülkenin birinde birkaç yıl üst üste kuraklık görülmüştü. Halk ellerindekini, avuçlarındakini satıp savarak geçindirmeye çalışmıştı. Ama üçüncü yılda bekledikleri üründen bir sonuç alamayınca kargaşa ve göç başladı. Herkes evini, barkını bırakıp başka ülkelere, başka yörelere göçmeye başladı. Oralarda yeni iş kuracaklar, kendilerine yeni bir yuva, yeni bir ülke bulacaklardı. Göç eden insanlar büyük kafilelerle yollara düştüler. Kimi doğuya, kimi batıya, kimi güneye gitti. Bunlar arasında iyi kalpli, becerikli bir terzi de vardı. Yanına bir iki parça öteberisini almıştı. Hepsini bir torbaya koyup sırtına vurmuş yürüyordu. Ormanda kendisi gibi tek başına yürüyen birine rastladı. Adamın elindeki torba ve çantadan onun mesleğini hemen anladı. Şakacı bir adam olduğu için rastladığı bu adama şöyle seslendi. Dikkatle del köseleni, iyi mumla ve sıkı çek ipliğini, sağlam mıhla çivilerini. Gerçekten bu adam kunduracı idi. Karşısındaki yabancının ne iş yaptığını bir bakışta anlamasına pek şaştı. Ama böyle şakalardan pek hoşlanmadığı için suratını astı. Terzi belindeki matarayı uzattı. Ona, "Yüzünü ekşitme arkadaş," dedi. "Şu sudan iç de kendine gel bakalım." Sıcaktan bunalmış olan kunduracı suyu içince kendine geldi. Arkadaşına teşekkür etti, birlikte yürümeye başladılar. Böylece bir arada konuşa konuşa günlerce yol aldılar. Sonunda bir kasabaya geldiler. Orada çarşıya gidip kunduracılarla, terzilerle konuştular. Kasabadaki iş yaşamı konusunda bilgi aldılar. Sonunda bir süre içinde olsa burada kalıp çalışmaya karar verdiler.
Ayrım sonu.